Beşinci ayrım.
Kör bir arkadaşım var. Ara sıra sohbet olanağı bulduğum bu arkadaşım, 11 yaşındayken menenjit olmuş ve erken teşhis ve tedavi yapılamadığı için görme duyusunu kaybetmiş. Bu arkadaşım kör olduktan sonra 5 yıl evinde kapalı kalmış. Ailesi onu dışarıya çıkarmaktan utanmış. Bu durum Gültekin Yazgan için geçerli değildi. Ailesi ve çevresiyle ilgili olarak şunları yazıyor.
Aile çevrem de aile dışı çevrem de anlayışlı, yeniliğe ve değişime açık insanlardan oluşuyordu. Bir gün babam, oğlum ben senin nelere ihtiyacın olacağını bilemem demişti. Sen neye ihtiyacın olduğunu, ne yapmamızı istediğini söyle. Sana destek olmak, isteklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Körlüğe uyum sağlama yolunda gösterdiğim çabalardan olumlu sonuçlar alışımda, toparlanma yıllarımda ve daha sonraları annemin, babamın, kardeşlerimin, yakın akrabalarımın, arkadaşlarımın, aile dostlarımızın, sevgili karımla çocuklarımın sağladıkları anlayışlı destek ve özverili yardımın büyük payı olduğunu özellikle belirtmek isterim.
Ben küçükken göz iltihaplanması nedeniyle birkaç günlüğüne geçici körlükler yaşadım. Ama sosyal bir ortamın bana destek verip vermemesiyle ilgili herhangi bir anım ve deneyimim yok. Daha yetişkin dönemlerimde hasta olduğum zamanlarda kendimi yalnız ve güçsüz hissettim. O dönemlerde çevremde bana değer veren insanlara gereksinim duydum. Benimle konuşan, bana dokunan insanlar istedim. Ve böyle durumlarda utanarak farkına vardım ki, şimdi yanımda olmasını istediğim ve gerçekten dost bildiğim insanları ben kendim uzun zamandır aramamışım. Ve onlar bunu benim hiç yüzüme vurmamışlardı. İnsanı ve yaşamı değerli kılan şeyin bu dost ilişkileri olduğunu böyle zamanlarda tekrar tekrar keşfetmişimdir. 11 yaşında kör olan Gültekin'in annesinin saçı ağarmış, kadın şeker hastası olmuş. Çocuğunun gözlerini kaybetmesi anne yüreğine acı vermiş. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar sözü, annesini kaybeden ve annesiz büyüyen çocuklarla karşılaştığım zaman daha da bir anlamlı hale gelir benim için. Çünkü ben sarhoş bir iğnecinin ilgisizliği, dikkatsizliği, umursamazlığı ve hatası nedeniyle bir yıl topal gezdim. Annem bu sürede gecesini gündüzüne katarak uğraş verdi ve beni iyileştirdi. Şimdi benim ta yüreğimin içinde sarsılmaz bir kanı var. Ben sevilmeye değer bir insanım. Başka hiç kimse beni sevmese dahi benim bu inancım hiç değişmez. Çünkü annem beni sevdi ve benim için gecelerini feda etti. Her insanın ihtiyacı var böyle birine. Onun için gecelerini seve seve feda edecek birinin olduğunu bilmesi çocuğu güçlü kılar, onun ruhunu besler. Görme yetisini kaybetmiş bir çocuğun sevilmeye, değer verilmeye ne kadar ihtiyacı var? Ve Aydın'da çocuk Gültekin'in içinde bulunduğu ortamın böylesine sevecen olduğunu anlıyorum. Bunun birçok göstergesi var ama beni özellikle etkileyen bir örnek var ki onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Küçük Gültekin kendine güven kazanmak için sokakların ıssız olduğu gece vakti evden çıkarak kimseye görünmeden evinin civarında geziyor ve yine hiç kimseye görünmeden geri dönüyor.
Gece yalnız başıma dolaşayım diye evden çıktım. Bir ara sanki arkamda beni izleyen birinin ayak seslerini duyar gibi oldum. Ama kim, niçin gecenin bu saatinde beni izleyecekti? Tanıdığım biri olsaydı zaten beni selamlardı diye düşündüm, yoluma devam ettim. Alıştığım bir takım cadde ve sokaklardan geçtikten sonra eve dönüp yattım. Birkaç gün sonra ayak seslerinin nedenini babamdan öğrendim. Babamın banka müdürü bir dostu vardı. Meğer o gece arkamda duyduğum ayak seslerinin sahibi bu duyarlı dostumuzmuş. Sokakta yalnız başıma bastonumu dürte dürte yürüdüğümü görünce kaygılanmış. Müdahale etmek de istememiş, cesaretimi kırmaktan çekinmiş olmalı. Ama herhangi bir kazaya uğramayayım diye ben eve dönünceye kadar sessizce beni izlemekten kendini alamamış.
Bu öykü, komşuluk ve dostlukların kalitesi hakkında fikir veren önemli bir kanıt. O dönem, Aydın'da gerçek bir mahalle kültürünün yaşadığını görüyoruz. Bu mahalle bilincini hala yaşatan ortamlara ayrı bir sevgi ve saygıyla baktığımı burada belirtmek istiyorum. Bir Afrika atasözü, her çocuğun bir köye gereksinmesi vardır der. Kentteki köye mahalle diyoruz. Kör Gültekin yeni durumunda yalnız kalmamak için arkadaşlıklar edinmek isterken kendine özgü bazı stratejiler geliştiriyor. Onun arkadaşlıkla ilgili düşüncelerine ve arkadaşlıklarını canlı tutmak için yaptıklarına biraz sonra değineceğim. Burada mahalle kültürüyle ilgili bir ifadesine yer vermek istiyorum.
Eski arkadaşlıklarımın canlanmasında ve arkadaş çevremin giderek genişlemesinde gerek aile üyelerimin, gerekse aile dostu teyzelerin ve amcaların doğrudan veya dolaylı yoldan çok değerli desteklerinden yararlandığımı belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlayışlı, iyi yürekli amcaların, teyzelerin çocuklarını benimle arkadaşlığa teşvik ettiklerinden eminim.
Ancak tek başına annelerin, babaların teşvikleriyle kurulan arkadaşlıklar uzun ömürlü olmaz. Küçük Gültekin bunu anlamıştı. O nedenle kolları sıvamış ve eski arkadaşlarını yeniden kazanma ve onlarla ilişkiyi sürdürme konusunda bilinçli bir kampanya başlatmış.
Büyüklerle aram iyiydi, konuşkandım. Onların yanında susup oturmuyordum. Kendime göre onlarla konuşacak konular buluyordum. Ziyaretlerine gittiğimizde beni eğlendirmek için masal anlatan teyzeler de vardı. Ama ne de olsa ben bir çocuktum. Her çocuk gibi benim de arkadaşlarım olmalıydı. Çocukça söyleşmeli, oynamalıydım. Çok geçmedi, eski arkadaşlıklar, daha doğrusu körlük öncesi arkadaşlıklar yavaş yavaş canlanmaya başladı. İlkokul öğretmenimin yeğeni Memduh Ünver ile sınıf arkadaşıydık. Yıllarca aynı sırayı paylaştık. Bu arkadaşımın gösterdiği yakınlığı, dostluğu ve ilgiyi unutamam. Yaz tatillerinde her gün ve okullar açılınca da her hafta sonlarında öğleden sonra saat 5'te kapı çalınır ve bu vefalı arkadaşım gelirdi. Buluşmalarımız sıcaklığını yitirmeden arkadaşım ortaokulu bitirip de Denizli'de liseye devam etmeye başlayıncaya kadar böylece devam etti. Daha sonraki yıllarda da o benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Zamansız ölümüyle yitirdiğim Memduh'u rahmetle anıyorum.
Gültekin Yazgan'ın sevgiyle ve rahmetle andığı arkadaşı Memduh Ünver'i yetiştiren bilinçli bir sosyal ortam vardı. Onun çevresindeki kişiler, yani annesi, babası, teyzesi, halası, amcası, dayısı, büyük anneleri ve büyük babaları, onun kişiliğinin oluşmasını etkilediler. Nasıl etkilediler? Kendi yaşamlarıyla, sözlerinde, davranışlarında, genel olarak yaşamlarında bazı değerleri yaşatarak etkilediler. Küçük Memduh'un bir çocuktan beklenenin ötesinde tutarlı olarak zamanında gelmesi, onun davranışının arkasında değerler bilincine sahip bir yetişkin desteğinin olduğu izlenimini veriyor. Öyle anlaşılıyor ki o günün aydınında kör bir çocuğun kör olmayan başka bir çocukla arkadaşlığını önemseyen ve bu ortamı yaratmak için çaba harcayıp emek veren bir sosyal yapı varmış ve bu yaklaşım arkadaşlık ilişkilerini anlamlı ve değerli kılıyor. Eski değerlerimizden bahseden yazıları okuyunca genellikle hemen ardından "Şimdi bütün bu değerleri kaybettik" sözleriyle başlayan bir ağıt gelir. Ne oluyor bize? Değerlerimizi neden kaybediyoruz? Sızlanmasına başlamak için söylemiyorum bunu. Gültekin Yazgan'ın çocukluk ortamında yaşayan değerlere dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Bu değerleri yaşatmak için olgun ve erdemli insan olmaya gerek yok. Zaten çocuklarda doğal olarak var olan sevgi ve empati değerlerine saygılı olmak yeterli. Yani Memduh Ünver'in çevresinin çocuklarına ve çocuklarının arkadaşlarına saygılı bir çevre olduğunu düşündüğümü söylemeye çalışıyorum. Neden bunu söyleme gereği duyuyorum? Çünkü bu saygı olmadan çocuğun sağlıklı büyümesi olanaksızdır. O dönemde Aydın'da yetişkinler böyle bir ortamı, mahalle kültürünü oluşturmuş ve yaşatmışlar. Kendilerini tanımıyorum ama en içten sevgi ve saygıyla onları rahmetle anıyorum. Memduh Ünver'in bu yakın arkadaşın liseye gitmek için Aydın'dan ayrılmasının, Küçük Gültekin'in "ben de okuyacağım" isteğinin oluşmasında önemli rol oynadığını düşünüyorum. Arkadaş çevresini tanımaya devam edelim.
Bebeklikten beri can ciğer arkadaşlık ettiğim iki kız bir erkek arkadaşım vardı. Jale Şarman, Gülay Edgüher, Aydın Karabudak. Ailelerimizin de birbirleriyle yakın dost olmaları arkadaşlığımızı daha da sıkılaştırmıştı. Okul olmayan günlerde birimizin evinde toplanır, oyunlar oynar, kendimize göre söyleşirdik. Bu arkadaşlar ilkin birkaç kez anneleriyle ziyarete geldikten sonra çekingenlikleri geçti. Eski arkadaşlığımız canlandı. Sık sık birbirimize gidip gelmeye başladık. Onlar beni daha sık arıyorlardı. Bense yalnız başıma yola çıkamadığım için annemle birlikte veya başka birinin eşliğinde onları ziyarete gidebiliyordum. Birkaç ay içerisinde bu arkadaşlarımın arkadaşlarıyla da tanıştım. Böylece giderek arkadaş çevrem genişlemeye başladı. Buluşmalarımız normal bir hava içinde geçiyordu. Ne onlar benim kör oluşumu yadırgıyor, ne de ben onların gören çocuklar olmasından tedirginlik ve rahatsızlık duyuyordum. Onlarla çeşitli oyunlar oynamanın yöntemlerini bulmuştum. Telefonculuk, yağ satarım, bal satarım, evet hayır, fincan oyunu gibi oyunları kolaylıkla oynayabiliyordum. Bunun için görmeye gerek olmuyordu. Öteki oyuncuların yardımıyla "kızma birader, ok attı, balık yuttu, tavla" oyunlarının da tadını çıkarabiliyordum. Tabii ki tüm zamanımızı oyunlarla geçirecek değildik. Kendimize göre üzerinde konuşacak birçok konu vardı. Arkadaşlar okullarında olan biteni anlatıyorlar, öğretmenlerinden, derslerden söz ediyorlardı. Plaklardan müzik dinlediğimiz de oluyordu. Kısacası arkadaşlarla birlikte geçirdiğimiz saatlerin yalnız benim için değil, hepimiz için haz duyulacak, hoşlanacak saatler olması için elimden gelen her şeyi yapıyor, bu amaca yarayacak olanaklar yaratmaya, her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum. İstanbul'dan getirdiğim bir kitaptan el çabuklukları oyunları öğrenerek arkadaşlarıma bazı sihirbazlık gösterileri bile yaptığımı anımsıyorum.
Yaşıtlarımın ortaokula devam ettikleri zamanı kapsayan körlüğümün ilk 3 yılı içerisinde erkek arkadaşlarım değil, kız arkadaşlarım artmıştı. Acaba neden? Şimdiye kadar böyle bir soru sormamıştım. Bu satırları yazarken kafamı kurcalamaya başlayan sorunun yanıtını düşünüyorum. Sokrates, incelenmemiş hayat yaşanmaya değmez derken acaba bunu mu demek istemişti? Yıllar sonra çocukluğundaki bir durumu anlamaya çalışan bir tavır görüyoruz burada. Yaşamında yer alan olaylara tepki vererek yaşayan bir insan değil Gültekin Yazgan. O algılayan, algıladığı üzerinde düşünen, anlayan, seçeneklerini araştırarak stratejini oluşturan biri. Onun stratejisi anlayarak yaşamak olarak isimlendirilebilir. Kahraman benim için farkında olan bir insandır. Farkında olan ve farkında olduğunun da farkında olan bir insan. Böyle bir insan neyi bilmediğini de bilir, neyi ne kadar bildiğini de. Bilmediğinin farkında olarak o bilmediğini bildik hale getirmek güçlü bir insanın özelliğidir.
Bu ilk 3 yıl içinde arkadaş çevrem 12, 13, 14 yaşlarında çocuklardı. Bu yaşlardaki erkek çocuklar daha çok ev dışında oynanacak oyunlara, ev dışı etkinliklere yatkındırlar. Sokak ve arsalarda koşuşurlar, birdir bir, saklambaç, uzun eşek gibi oyunlar oynarlar, çoğu futbola ve daha başka top oyunlarına düşkündür. Kısacası kolay kolay ev içi arkadaşlığa yanaşmazlar. Ben evde oynanabilecek çeşitli çocuk oyunlarına katılabiliyordum ama erkek çocuklarının sokaklarda, arsalarda oynadıkları türden oyunlara körlüğümden dolayı katılamazdım. O sırada benimle yapacakları arkadaşlık erkek çocukların çoğunu doyurmazdı. Kızlar ise ev içine alışıktılar. Evde oynanacak oyunlardan, müzik dinlemekten, dans etmekten o yaşlardaki erkek çocuklarına göre daha çok hoşlanırlar. Sosyal bakımdan olgunlaşmalarının da erkek çocuklardan daha erken gerçekleştiği bilinen bir olgu. Bence ilk birkaç yılda erkek arkadaşlarımın değil de kız arkadaşlarımın artışının ardında yatan nedenlerin başlıcaları bunlardı. İlk 3 yıllık dönemi izleyen yıllarda kız arkadaşlarımın çoğalmasının yanı sıra erkek arkadaşlarım da çoğaldı. Bu yeni arkadaşlar arasında yalnız yaşıtlarım değil, benden birkaç yaş büyük olanlar da vardı. Ben de artık ev çocuğu olmaktan çıkmaya, delikanlılaşmaya başlamıştım.
Yukarıdaki satırları okurken sizin de dikkatinizi çekmiştir. Gültekin Yazgan'da ben kör oldum, bana acıyın, bana yoldaş olun, beni eğlendirin, benim acımı dindirin, bana felek vurdu bir kere bari siz vurmayın, bana anlayış gösterin, Allah rızası için tavrı yok. Yani dilenci tavrı yok. Arkadaşlıklarını eşit ilişkiler üzerine hak ederek kurmak istiyor.
Kör bir çocuğun gören arkadaşlarıyla ilişkilerini, gören çocukların birbirleriyle arkadaşlıkları gibi sürdürebilmesinin nasıl mümkün olabildiğini bazı okuyucuların merak edebilir. Tabii ki onların karşısında ziyaretine gelmiş oldukları bir hasta çocuk havasında olmamalı, benimle geçirecekleri zamanı çekici kılmalıydım. Her arkadaşlık gibi çocuklar arasındaki arkadaşlıklar da karşılıklı bir alışverişe dayanırdı. Bunu benim yeniden öğrenmeme gerek yoktu. Kör oluşumdan önce sürdürdüğüm arkadaşlık ilişkileri sırasında her çocuk gibi bunu ben de öğrenmiş bulunuyordum. 11 yaşına kadar gören bir çocuk olarak yaşamış oluşum şimdi bana önemli bir avantaj sağlamıştı. Tüm arkadaşlık ilişkilerimde yalnızca alan, eğlendirilen, yardım edilen taraf olmamak ve arkadaşlarıma da bir şeyler verebilmek, buluşmalarımızı hepimiz için çekici ve eğlendirici kılmak için elimden gelen çabayı gösterdiğimi vurgulamak isterim. Öteki çocuklarla oynamayı bilmek, çocuk için arkadaş edinmenin ve arkadaşlıkları sürdürebilmenin önemli bir koşuludur. Bu kör çocuklar bakımından da doğrudur. Hiç kuşkunuz olmasın, kör çocuk da görenlerle bir araya gelip çocuk oyunları oynayabilir, eğlenebilir. Zaten aslında çocuk oyunlarının birçoğu görmeyi gerektirmez. Bir kısmı da ufak tefek uyarmalamalar yapılırsa kör çocukların katılabileceği oyunlara dönüşebilir. Burada önemli olan kör çocuğun bunu fark etmesi ve çekingenlik duymadan oyunlara katılma cesareti göstermesidir. Oynama olanaklarını fark etmemesi ya da doğuştan veya bebeklikten kör olduğu için daha önceden deneyim kazanmamış olması veya gereken cesareti göstermemesi durumunda ana babanın ve öteki yakınlarının yardımcı olması gerekecektir. kör çocuğun ya da başka bir özürlü çocuğun oyunsuz bir çocukluk yaşaması ne yapıp edip önlenmelidir? Oyun başka çocuklara ne getiriyorsa özürlü çocuğa da aynı şeyleri getirecektir.
Biri bana oyunsuz bir çocukluk yaşadım dese gözlerim dolar. Hele bu çocuk özürlü ise içim iyice yanar. Gültekin Bey sohbetimizde çocukluğundan söz ederken yine arkadaşlarından söz ediyor.
Tabii çok yakın bir arkadaş grubum var, 4 kişilik. 2 kız 2 erkektik. Kitapta da söz ettiğimiz gibi okumuşsunuzdur. Kız erkek arkadaşlığına oradan alıştım. Aydın'da da yadırganmazdı bu. Ailelerimiz de çok yakın dost oldukları için çok günlerimizi birbirimizle geçirirdik.
1930-40'lı yıllarda Aydın'da kız erkek arkadaşlığı konusunda yapılan gözlemler, o günkü Cumhuriyet aydınlarının sosyal yaşamdaki başarısına bir kanıt olarak gösterilebilir. Bence bu önemli bir sosyal değişim gözlemidir. Evet okudum ama sizden de dinlemek isterim. Onu biraz açar mısınız? O çok önemli bence o yaşta. Kimlerdi, adları neydi, nerede otururdunuz?
Birer sokak vardı aramızda diyebilirim.
Aydın'ın hangi mahallesiydi bu?
Hasan Efendi Mahallesi.
Peki sokağın adını hatırlıyor musunuz? Gültekin Bey biraz duraksadıktan sonra, bakın o sokağın adını hiç hatırlamıyorum deyince düşündüm. Sokak tabelalarının konması yakın tarihimizde olan bir olaydır. Bakkala sorarak mahallede aradığınız kişiye ulaştığınız dönem pek uzaklarda değil. Ben de nüfus cüzdanı benim adresimi yazdığı için oturduğum evin hangi sokakta olduğunu öğrenmiştim. Onun da tabelası yoktu.
Evimiz vardı orada. Bu ev ben 2 yaşındayken yapılmış. 1937'ye kadar orada büyüdüm. Hatta belleğimdeki en eski hatıralardan biri teras yapılırken Macar ustaların orada çalıştığıdır. Sanırım 1930 yılıydı. Macar ustaların plaka döşediğini ben de baktığımı hatırlıyorum. O zaman Türkiye'ye gelirlerdi Macar ve Bulgar ustalar. Mesela o evin marangozluk işlerini de Bulgar bir usta yapmıştı. Atölyesi vardı bir tane Bulgar ustanın. Türkiye'de bu işlerin ustaları yok.
Yoktu değil mi? Ne kadar önemli bir gözlem. Ne beton ustası ne marangoz.
Beton ustaları, plaka döşeme falan bütün bu yabancı ustalar tarafından yapıldı. Döşenen o teras 12 metre boyunda kocaman bir terastı. Hiçbir zaman alt taraftaki odalara sızıntı olmadı. Yani işini o kadar dikkatle yapan iyi işçilerdi bunlar. Orada küçük bir havuz vardı, evet. Bir de havuz yapıldı. Ben o evde büyüdüm asıl. İşte o evden sokağa çıkar, sokakta da bir takım arkadaşlar edinirdik. O zaman sokak kulüp gibi bir şey.
Bu söylediğiniz önemli. Mahallenin sokağı bir çocuk kulübü işlevini görüyor değil mi?
Mahallenin belli çocukları gelir, her yaştan hem de. Asıl güzel tarafı o. Ortaokulda olan, ilkokulda olan, hatta okula gitmemişler hep bir arada. Birbirimizden bir şeyler öğrenirdik. Uçurtma yapmayı öğrenirdik, uçurmayı öğrenirdik.
Burada eğitimciler ve sağlıklı çocuk yetiştirmeye önem veren ana babalar için önemli bir ipucu veriliyor. Eskiden mahallelerin sokağı gerçekten bir çocuk kulübü gibi çalışırdı. Ve her yaştan, her sosyoekonomik ve eğitim düzeyinden çocuk bu kulübün doğal üyesiydi. Mahalleyi kaybedince bunu da kaybettik. Çocukların doğal olarak abla, abi, kardeş oldukları ve hiçbirinin diğerine söylemeden sorumluluk ve beklenti geliştirdiği bir ortamdı bu. Çocuklarımız için böyle bir ortam yeniden oluşturulmalı mı? Bence evet. Peki istersek çocuklarımız için böyle bir ortam oluşturabilir miyiz? Aceleye getirmeden bilinçli olarak tasarlarsak yine evet. Peki böyle bir girişimin yararı ne olacak? Daha sağlıklı bir toplumsal bünye. Bu toplumsal bünyeyi anlatılan o günkü Aydın'da görüyorum. Bana düşündürdüklerini sizinle paylaşmak istedim. Şimdi Gültekin Bey'i dinlemeye devam edelim.
Mesela birdir bir oyun oynardık. Başka oyunlar oynardık ama doktorun tavsiyesine uyarak ben böyle koşma, itişme, kakışma oyunlarına fazla girmezdim. Daha sakin oyunlar oynardım.
O dört arkadaşın oyunları neydi?
Dörtlü ayrı bir grup. Onlarla evlerimizde oynardık, evlerimizde buluşurduk. O dört kişiden biri ben, biri Aydın adında biri, iki de kız, Gülay ve Jale. Kitapta geçer. Bunlar çekirdek arkadaş grubu gibiydi. Çok sık buluşur oynardık kendimize göre.
Nerede buluşurdunuz?
Evlerimizde. Haber yollardık, o zaman telefon da yok. Evde çalışan evlatlık, falanca sizi oynamaya çağırıyor diye giderdi. Giderdik orada oynardık.
Sıraya bindirir miydiniz? Böyle bir sıra var mıydı?
Yok yok, buluşma için bir sıra yok. Rastgele birbirimizin evinde oynamaya başlardık. Oyuncaklarımızı, her şeyimizi paylaşırdık. Aydın, 2 sene kadar önce rahmetli oldu. Fakat kız arkadaşlar sağ ve birkaç ay önce buluştuk.
Öyle mi? Görüşüyor olmanız ne güzel.
3 kişi buluştuk öğretmen evinde ve hala haberleşiriz. Dostluğumuz devam ediyor.
Bu az bulunan bir zenginlik. Başka yakın arkadaşlarınız var mıydı?
Memduh arkadaşımdı, sınıf arkadaşım. O mahalleden değildi. Onun özel bir yeri vardır. Yaşadıklarımdan sonra benimle ilgilenmeye başlayan ilk arkadaş odur.
Ben şöyle anlıyorum. Bir, sokakta buluştuğunuz ve böyle harhur oyun oynadığınız, konuştuğunuz bir grup vardı. Sonra evlerde buluştuğunuz dörtlü bir arkadaş grubu vardı. Ondan sonra bir de okulda oluşmaya başlamış arkadaşlıklar.
Tabii tabii. Derken bu mandolin dersine 3. sınıftayken başladım. Orada da arkadaşlar edindim.
Gültekin arkadaşlık ilişkilerini sağlamlaştırmış, görme eksikliğine alışmış, öğrenmeye, gelişmeye ve bağımsız bir insan olarak yaşamını devam ettirmeye başlamış. Artık yeni bir öğrenme dönemine hazırdır.